Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 17.
İletişim becerisi. Şimdiye kadar kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenleri arasında bilişsel, algısal, bilinç dışı süreçleri ve kişisel ihtiyaçları saydık. Bunlar iletişim çatışmalarını ortaya çıkaran derindeki köklü nedenler olabilir. Fakat iletişim çatışmalarının en azından bir kısmının iletişim kurmadaki bilgi eksikliğinden kaynaklandığı görüşündeyim. İnsanlara iletişim sırasında yaptıkları hataları gösterir, nasıl iletişim kurmaları gerektiği konusunda bilgi verirsek, iletişim çatışmalarına girme olasılıklarını azaltabiliriz. İletişim sırasında insanların yaptıkları bazı mekanik hatalar vardır. Bu hataların arkasında bazı derin psikolojik nedenler bulunuyor olabilir. Fakat yine de kişilerin dikkatini genelde farkında olmadıkları bu hatalara çekersek bunlardan kurtulmalarını sağlayabiliriz. Örneğin hiç değilse telaffuz bozukluklarını gidermek bile kişilerin iletişimlerini kolaylaştırabilir, birbirlerini yanlış anlamalarını önleyebilir. Ya da diyelim ki bir kişi konuşurken söz kesmektedir ve karşısındakinin yüzüne pek bakmamaktadır. Bu kişi muhtemelen bu tür davranışlar sergilediğinin farkında değildir. Uygun bir ortamda, örneğin bir iletişim eğitim sırasında, kişinin dikkatini söz konusu bu davranışlarına çekersek bunları değiştirebilir. Böyle olunca da kuracağı iletişimlerin kalitesi yükselecek, çatışmaları azalacaktır. Yıllar önce birkaç arkadaşım bana konuşurken bazı şeyleri 2-3 defa tekrarladığımı, bu durumda ise kendilerini ders dinleyen çocuk gibi hissettiklerini ve sıkıldıklarını belirttiler. Bu onların algısıydı. Bir süre bu konudaki davranışlarımı daha dikkatli gözlemeye, algılamaya başladım. Baktım ki doğru söylemişler. Muhtemelen öğretmenlik alışkanlığının bir uzantısı olarak karşıma aldığım çocuklara ayrıntılı açıklamalarda bulunuyor, herhalde anlamamışlardır diye düşünerek söylediklerimi birkaç defa tekrar ediyordum. Kendi kendime gayret edip bu alışkanlıktan vazgeçtim. Tabii ki 6 aylık bir geçiş döneminden sonra. İnsanları sadece birbirlerine nasıl geri bildirim, feedback vermeleri gerektiği konusunda eğitmenin bile çatışmaları azaltabileceği kanısındayım. İletişim becerisini geliştirmek için eğitim verilebileceği ve bu alanda yapılan çalışmaların işe yaradığı konusunda çeşitli bilimsel yayınlar bulunmaktadır. Örneğin uygun eğitimin verilmesi halinde kişiler karşılarındaki insanların duygusal yüz ifadelerini daha iyi teşhis edebilmektedirler. Alport 1924, Mann 1975, Stick ve Pellegrino 1982, Hon 1984, Dökmen 1986A ve 1987A. Çeşitli meslek mensuplarına, örneğin öğretmenlere, polislere, hemşirelere, ruh sağlığı alanında çalışanlara, tıp öğrencilerine, ticaret dünyasında çalışanlara iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim verilebilir. Collingwood 1971, Ward ve Stein 1975, Fine ve Terrien 1977, Blair ve Fress 1980, Avery ve Thyssen 1982, McCohen 1985. Karkov ve arkadaşlarına göre psikoloji formasyonuna sahip olmayan bazı kişilere, örneğin hastane personeline ya da endüstri kurumlarındaki yöneticilere iletişim empati eğitimi verilirse, bu kişilerin çalıştıkları kurumlarda bir tür psikolojik danışman olarak fonksiyonda bulunmaları mümkün olabilir. Karkov 1968, Karkov ve Truks 1965. Çeşitli kurumlardaki çalışanlara iletişim eğitimi verilmesinin yararlı olacağı bir gerçektir. Ancak kanımca temel psikoloji eğitimi almamış bu kişilerin yetki alanlarının iyi tanımlanmasında yarar vardır. Kişisel faktörler. Yukarıda kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenlerini sıralarken çatışmalara taraf olan kişilere ait bir takım özelliklerden söz ettik. Örneğin çatışan kişilerin bilişlerinin, algılarının ve duygularının çatışmalar içindeki rolünü tartıştık. Şimdi de çatışan kişilerle ilgili olan fakat yukarıda sıralanan maddeler arasında yer almayan bazı özelliklere değinmek istiyorum. Kişisel faktörler başlığı altında topladığım bu özelliklere hemen bütün demografik özellikler, örneğin yaş ve sosyoekonomik düzeyde eklenebilirdi. Ancak bütün bunlar arasından literatüre göre çatışmalarla en fazla ilgili gözükenlerden bir tanesini, cinsiyeti ele aldım. Bu demografik değişkene kişilerin fiziksel görünümlerini ve tutumlarını da ekleyerek aşağıda sunuyorum. Cinsiyet. Psikolojide yapılan araştırmalar cinsiyet ile çeşitli değişkenler arasında bir takım ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Yani belli özellikler açısından kadınlar ve erkekler arasında farklılık vardır. Cinsiyetler arasında farklılığın bulunduğu alanlardan birisi de kişiler arası iletişimdir. Araştırmalar, kadınların ve erkeklerin sergiledikleri iletişim biçimleri ve bu iletişimleri algılayışları arasında farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Roloff 1987. Kadınlarla erkekler arasında gözlenen farklılıklar kültürden kültüre değişiyor da olsa, yine de kişiler arası iletişimin niteliğini belirleyen öğelerden birisinin cinsiyet olduğunu düşünebiliriz. Erkeklerin ve kadınların iletişimlerine ilişkin bazı araştırma bulguları ek 11'de görülmektedir. Fiziksel görünüm. İnsanların birbirleriyle ne tür iletişimler kuracaklarını belirleyen faktörlerden birisi de fiziksel görünümleridir. Tanıdığımız bir insanla kuracağımız iletişimi o gün üzerine giymiş olduğu elbise herhalde etkilemez. Fakat ilk defa karşılaştığımız insanlarla konuşmaya başlamadan önce onların kıyafetlerini, boylarını, kilolarını algılayabiliriz. Karşımızdaki insanın fiziksel görünümü en azından iletişime nasıl başlayacağımızı belirler. İnsanlar yeni karşılaştıkları birisinin dış görünüşüne kısa bir süre baktıktan ve o kişiyi zihinlerindeki bilişsel kalıplardan birisine yerleştirdikten sonra ona efendi, bey, beyefendi, hemşerim, bacı, bayan ya da hanımefendi demeye karar verirler. Bu hitap şekilleri günden güne ya da bölgeden bölgeye değişebilir. Ancak hemen her durumda insanlar tanımadıkları kişilerle karşılaştıklarında bilgi eksikliklerini gidermek için kolay bir ipucu olan fiziksel görünümden yararlanırlar. Fiziksel görünüm, konuşmayı başlatan kişi için ipucu olmanın yanı sıra kendisine hitap edilen kişi için de önemlidir. İnsanlar kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa başkalarının da kendilerine öyle hitap etmesini isterler. Şimdi diyelim ki bir hastane koridorunda şalvarlı, kasketli bir kişiye bir soru sormak istedik. Muhtemelen söze hemşerim diye başlarız. Çünkü o kişinin kendisine bu şekilde hitap edilmesinden hoşlanacağını düşünürüz. Karmakarışık bir şehirde, karmakarışık bir hastanede kendisini yalnız hissedeceğini tahmin ettiğimiz bu vatandaşımızın gözüne girme için de "Bey" diye hitap ederiz. Beyaz önlüklü doktorlarla hasta bakıcıları karıştırmamak için karşımızdaki beyaz önlüklü kişinin dış görünüşünü kısa bir süre inceleriz. Bu inceleme sonucunda onun hasta bakıcı olduğuna karar verirsek muhtemelen hemşerim diye, doktor olduğuna karar verirsek doktor bey diye söze başlarız. Doktorlara hemşerim dememeye özen gösteririz. Aksi halde canlarının sıkılabileceğini düşünürüz. Nitekim bazı hanımların muhtemelen kendilerini genç görmektedirler, kendilerini anne diyen pazar esnafına sinirlendiklerini duymuşuzdur. İnsanları kendimize yakın ya da uzak hissetmemize yol açan ölçütlerden birisi de fiziksel görünümleridir. Örneğin kişiler arası çekicilikte, interpersonal attraction, tek başına olmasa bile dış görünüm önemli rol oynar. İnsanlar en azından iletişime başlamadan önce karşılarındakinin dış görünüşünü değerlendirirler. Kişiler arası ilişkilerde fiziksel görünümün önemli olduğunu düşünmek ve söylemek bizi rahatsız edebilir. Fakat şurası bir gerçek ki, kime nasıl davranacağımıza karar verme sürecinde elimizdeki ilk bilgi karşımızdakinin fiziksel görünümüdür. Hiç değilse kendimizi korumak için karşımızdakinin görünümünü dikkate almak zorunda kalabiliriz. Ortaokulda okuduğum yıllarda sevdiğim fıkralardan birisi şöyleydi. Ufak tefek bir kovboy öfkeyle salona girip, "Kim boyadı atımı yeşile?" diye bağırır. Bunun üzerine 2 metre boyunda iri yarı bir kovboy ayağa kalkıp, "Ben boyadım, niçin sordun?" der. Ufak kovboy ise, "Hiç, ikinci katı ne zaman çekeceğini merak ettim de," diye cevap verir. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere insanlar çevrelerine uyum sağlayabilmek amacıyla kişiler arası ilişkilerde birbirlerinin fiziksel görünümlerine dikkat ederler. Fakat bunun yanı sıra fiziksel görünümün insan ilişkilerinde tek ya da en önemli faktör olması bazı sorunlar yaratabilir. İnsanlar birbirlerini derilerinin rengini, cinsiyetlerini, milliyetlerini ya da kıyafetlerine göre bir takım katı sınıflara ayırırlarsa fiziksel görünüm ipucu olmaktan çıkıp bir çatışma kaynağı haline gelebilir. Eğer karşımızdaki insanların iç dünyalarını göz ardı eder, sadece dış görünüşlerine bakarak onlara ilişkin olumsuz tutumlar geliştirirsek, sonu gelmeyen çatışmaları başlatmış oluruz. Bu yüzden kişiler arası ilişkilerimizde karşımızdakilerin fiziksel görünümlerini, onların iç dünyalarından yani duygu ve düşüncelerinden üstün tutmamakta yarar vardır. Çünkü insanların görünüşleri ne denli farklı olursa olsun içleri birbirine benzer. Kalp sesinin cinsiyeti, gözyaşının milliyeti yoktur. Tutumlar. Kişiler arası iletişimi etkileyen bir başka önemli faktör ise kişilerin sahip oldukları tutumlardır. Tutumu şöyle tanımlayabiliriz. Kişilerin belirli psikolojik objelere ilişkin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını düzenli bir şekilde oluşturan eğilimlerine tutum adı verilir. Kağıtçıbaşı 1976, Friedman ve diğerleri çeviren Dönmez 1993. Bu tanıma göre tutumlar, düşünce, duygu ve davranış olmak üzere üç öğeye, boyuta sahiptir. Eşyalara, kurumlara, düşünce sistemlerine, kişilere, ülkelere yönelik çeşitli tutumlarımız vardır. Tutumlarımızın bazıları olumlu, bazıları olumsuzdur. Şu marka televizyonun piyasanın en iyi televizyonu olduğunu, olumlu tutum. Ya da filan ülkenin kötü olduğunu, olumsuz tutum ileri sürmemize yol açan özelliğimiz bu objelere ilişkin tutumlarımızdır. Günlük yaşantımızda, özellikle insanlarla kuracağımız dostluklarda ya da kavgalarımızda tutumlarımızın önemli payı vardır. Tutum belirten her cümle bir önermedir. Örneğin, İtalyanlar makarnacıdır dediğimizde, doğru ya da yanlış olsun bir önerme ortaya koymuş oluruz. Dipnot. Mantıkta önermelerin doğru olması zorunluluğu yoktur. 2 artı 3 eşit 5 eder cümlesi gibi, güneş soğuktur ya da 2 artı 3 eşit 8 eder şeklindeki cümlelerde birer önermedir. Önermelerin doğruluk değerlerinin, yani doğru mu yanlış mı olduklarının belirlenmesi için yorumlama yapılması gereklidir. Grünberg ve diğerleri 1974. Tutumlarımızın düşünce boyutunu oluşturan bu önermeler, duygularımızı ve davranışlarımızı yönlendirme gücüne sahiptir. Yeterli bilgiye sahip olmadığımız durumlarda söz konusu önermeler, bir anlamda tutumlarımız, bize özet bilgi sağlayarak çevreye uyumumuza katkıda bulunur. Tutumlarımızın bu işlevi şüphesiz ki önemlidir. Ancak tutumlarımızın düşünce boyutunu oluşturan önermeler, bilgiler, yukarıda da belirttiğimiz gibi bazen bir gerçeğin ifadesi olabilir, bazen de yanlış olabilir. Tutumlarımızın yanlış bilgilere dayanması durumunda başımız derde girebilir, çevremizdekilerle çatışabiliriz. Özellikle geçerliği kuşkulu bilgilere dayanan kalıplaşmış tutumlar kişiler arası ilişkilerde sorun yaratır. Örneğin bir ülkeye mensup kişilerin tümünün kötü ve aptal olduklarını düşünüyorsanız bu kişilere karşı olumsuz tutum geliştirirsiniz. Bu tutumunuzdan ötürü de söz konusu insanlarla çatışma ihtimaliniz yüksek olacaktır. Özellikle aptal sandığınız insanların yeterince aptal çıkmamaları durumunda aramızdaki çatışma daha da büyüyebilir. Kişilerin tutumları zaman içinde değişebilir. Fakat kalıplaşmış tutumlar adını verdiğimiz bir grup tutum, ki bunlar daha çok insan topluluklarına yöneliktir, durağandır, kolay değişmez. İnsanlar bir takım olumsuz kalıplaşmış tutumlarını, derilerinin rengini ya da milliyetlerini beğenmedikleri insanlara karşı geliştirirler. Tarihi, kültürel, ekonomik, politik ve coğrafi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan ve insanların zihinlerinde küçük yaşlarda kök salmaya başlayan bu kalıplaşmış tutumlar, öfkeli toplulukların birbirlerine diş bilemesine yol açar. Nice kavgada kalıplaşmış tutumlar rol oynamıştır. Tarihteki her savaşın akılcı bir nedeni vardır. Fakat savaşan insanların akılcı bir nedenlerinin bulunması şart değildir. Onlar muhtemelen kafalarındaki kalıplaşmış tutumların etkisiyle birbirlerinden nefret ederler, savaşırlar. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde zaman zaman azınlıklara, örneğin zencilere, Çinlilere, Yahudilere, Türklere karşı olumsuz tutum beslenmesi insanlığın üzerinde ağır bir yük ola gelmiştir. Tutum, biliş, benlik durumu ilişkisi. Kişilerin kalıplaşmış tutumları küçük yaşlardan itibaren bir takım kulaktan dolma bilgilerle oluşur. Kağıtçıbaşı 1976. Yukarıda biliş başlığı altında kalıplaşmış düşüncelerden söz etmiştim. kalıplaşmış düşüncelerin, kalıplaşmış tutumların düşünce boyutunda yer aldığını söyleyebiliriz. Yani kalıplaşmış tutumların temelinde akılcı ve gerçekçi olmayan bir takım kalıplaşmış düşüncelerin bulunduğunu ileri sürmek mümkündür. Bunun yanı sıra insanlar kalıplaşmış tutumlarını sosyalleşme süreçleri boyunca hep birilerinden edinirler. Bu tutumları sınama yanılma yoluyla öğrenmezler, akıllarını kullanıp test etmeye girişmezler. Böyle olunca da yaşları ne olursa olsun kalıplaşmış tutum besleyenlerin yetişkin benlik durumundan çok çocuk benlik durumu sergilediklerini belirtebiliriz. Çevrelerine bir takım kalıplaşmış düşünceler aşılayanlar ana baba rolünü, onlardan edindikleri bilgileri kendi akıllarının süzgecinden geçirmeden kullananlar ise çocuk rolünü benimsemişlerdir. Çocuk rolünü benimseyen kalıplaşmış düşünce sahipleri, öfke alanlarına giren kişilerle aktif ön yargılı çatışmalar yaşarlar.
Ayrım sonu.